Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her daim olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Lütfü abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleymancığım. Hiç hayal etini sormuyorsun Süleyman programlarda.
Doğru valla. Ben şöyle, siz daima hamd halindesiniz, şükür halindesiniz.
Yapma ya.
Hep iyisiniz öyle gördüğüm için. Hani bu kalpten kalbe bir yol var. Ben sizi hep iyi görüyorum
Allah razı olsun.
gördüğüm
O sizin
kadarıyla.
güzelliğiniz ama tabii nezaketen de olsa insan nasılsınız diye sormalı.
Doğru. Eyvallah. Hani protokolleri geçelim demiştiniz. Ondan ben
Tamam.
rahat
Peki.
rahat böyle giriyorum abi.
Tamam.
Ama hakikaten iyi misiniz?
Şöyle aslında çok da hani umurunda olmayabiliriz izleyenlerin,
Evet,
dinleyenlerin.
doğru.
Çünkü biliyorsunuz bayağı artık böyle doğrudan giriyorlar.
Doğru.
Bir de bu özellikle tabii
Teşrifat gibi
Hollywood
algılanıyor.
filmlerinde de şeydir mesela böyle ağır
He.
adamlar hemen böyle hal hatır sormadan direkt
Doğru.
konuyu girip böyle bir kendilerine göre bir şey yaparlar, karizma yaparlar.
Doğru.
Ondan etkilenmiş olabilir
Olabilir.
herkes.
Geçen
Siz, bize ne kardeşim sizin hal hatır sormanızdan diye düşünen de olabilir yani.
Estağfurullah. Geçen birisini hakikaten böyle yani az tanıdığım birisini gerçekten nasılsınız diye sormuştum. Böyle baktı ya dedi bana 20 senedir dedi. Böyle gerçekten nasıl olduğumu soran yok dedi. Şaşırttın beni dedi.
Herkes şeklen soruyor, değil mi?
Muhtemelen öyle oluyor Lütfü abi. Yani çünkü sonuçta arkası insanın hani dertlerine ortak olmak. Ne bileyim hani siz de bahsedersiniz muamele demek. Yani derdin var dese ne yapacaksınız?
Tabii.
Borç ver dese verebilecek misiniz?
Ha, bunu taşıyabilecek olanın nasılsın diye sorması diyor büyükler. Hakkıdır diyorlar. Diğer
Hakkıdır.
türlü
Ha.
münafıklık olur yani.
Ben işte
O
gördüğünüz
yüzden
gibi evet, ne kadar
sonra çıktı hadise tamam.
hakikatli bir zat olduğuma dair sırrımı ifşa etmiş oldunuz abi.
Güzel.
Şimdi şöyle, bugün yine önemli bir meseleyi gündem edelim. Şöyle bir meselemiz var. Bugün hani bu kemiyet ve keyfiyet tartışması da zor bir mesele. Yani biz işlerin keyfiyetine talip olalım, kemiyeti önemli değil denir. Ama bir yandan aslında sayı da artsa, bazı şeyler çok da duyurulsa diye istenir. Hani hep bir tartışmadır. Diyelim ki bendeniz Genç Dergisi'nin editörüyüm. Yani bakıldığı zaman çok iyi hizmet ediyorsunuz, çok güzel, harika bir dergi, özlü bir dergi. Ama niye diyelim ki 100 bin insana ulaşmıyor, niye 1 milyon insana ulaşmıyor? Yani biz hep kendimizi teselli edelim, çok iyi iş yapıyoruz ama kimseye ulaşmasa da olur mu bu modda yaşadığımız olabiliyor. Hani kendimize göre tesellilerimiz var. Nedir o? Yani sözümüz hakikat olsun. Yaptığımızı Allah için yapalım. Az bile çoktur. Çünkü hak katına vurduğumuz zaman meseleyi takdir edecek odur zaten. Değer verecek olan odur. Hani insanların beğenip beğenmemesi hiç gözümüze dahi görünmeyebilir. Bugün de özellikle sosyal medya ile birlikte hani bir reyting meselemiz var. Çünkü hani orada insanlar var ve bir şekilde herkes takipçisini çoğaltma peşinde ya da beğeniyi arttırma peşinde. Daha çok izlenmenin arzusunda. Bunda da ulvi gayeler de eşlik ediyor tabii ki birçok insan için. Yani sözümüzü daha çok insan duysun, daha çok insan bu hakikatle yüzleşsin, bu hakikatten haberdar olsun gibi. Fakat aslında hiç reytingin diyelim ki derdinde olmayan ya da bir şekilde yani kendisini duyuramamış milyonlarca insan da var. Mesela diyelim ki bir Kur'an kursundaki hoca hanım Allah için uğraşıyor, koşturuyor. Belki attığı bir tweet yok. Belki Instagram hesabı yok. Ama bir nesil yetiştiriyor, bir derdinde. Bu bizim bugünkü ölçülere göre hani başarısız mı algılamak lazım bu insanı? Yani bu çağın işte diyelim ki dinamiklerine uymadığı için, bu zamanın diyelim ki beklentilerine karşılık vermediği için bu insanı başarısız mı saymak lazım? Ya da diyelim ki bizim programımız Lütfü abi, Kardeşiz programı. Ya bugün internette yani biz diyelim ki bugün abuk subuk bir içerik çeksek ve işi biraz daha böyle maleyaneye vursak belki meraktan belki 100 bin izlenecek. Dost da izleyecek, düşman da izleyecek. Ama kendi içinde makul ölçülerde ve diyelim ki makbul diyebileceğimiz bir çizgide ilerlediği zaman belki 1000 kişi takip ediyor. 500 kişi takip ediyor. Burada hani işte bu azlar işin hakikatine vakıftır. Ne kadar güzel. Biz zaten bu aza talibiz deyip bu reytingi hiç önemsemediğimiz bir tavır da takınabiliriz. Ya da ya aslında az izleniyorsa bu iş başarısızdır. Ya da hakikatsizdir. Bunun söyleyecek bir şeyi yoktur. Ya da bu çağın meselesi bu değildir deyip hani bunu böyle biraz daha öz eleştiri de katabiliriz. Veyahut da hakkını verelim. Yani bu çağın sözü bu değil de diyebiliriz. Bu yani kendi programımızdan örnek verdim ki bunu artık diğer herkese şamil edelim diye. Yani karışık bir dönemdeyiz Lütfü abi. Hani beğeni almayan, reytingi olmayan, biraz sükse olmayan birçok şeyi sanki artık başarılı gibi algılanmıyor. Ama reyting uğruna ya da o beğeni uğruna da ortalığın karıştığı bir pazar da söz konusu. Yani çarşı karışmış durumda. Bugün o TikTok'tur, Instagram'dır, oraya baktığın zaman yani insan şaşırıyor da yani hani nasıl olabilir dediğimiz her şey oluyor. Ya da Allah Allah dediğimiz her şeyle karşılaşıyoruz. Yani bir böyle çığırından çıkmış dönem, siz daha çok böyle cin şişeden çıktı dersiniz bazen bir şeyinizde. Bugün için de öyle, yani cin şişeden çıkmış durumda. Ratingsiz işler başarısız demek.
Cin şişeden çıkmasıyla aldığı reyting ne kadar acaba?
Cin de belki bunu talep ediyordu değil mi? Alaaddin'in o cini çıkması, o da evet. Alaaddin olmayacaktı yani.
Tabii,
bugün
tabii.
Gerçekten Lütfü abi şöyle demek, tekrardan şöyle bağlayayım. Yani bugün normal bir insanı hayata bağlayacak, o mesela diyelim ki çocuğunu yetiştiriyor, samimi yetiştiriyor ama bunu pazarlamıyorsa, bunu sunmuyorsa sanki yetiştirmiyormuş gibi algılayabiliyor. Mesela iyi bir öğretmen bunu eğer herkese duyurmuyorsa sanki iyi bir başarı olmamış oluyor. Ya da diyelim ki iyi bir editör, yani onu herkes bilmiyorsa onun editörlüğünden mi şüphe etmek lazım gibi. Yani değer ölçülerimizin ve motivasyonumuzun çokça böyle birbirinin yani çokça zedelendiği zor bir dönemdeyiz esasında. Yani normal bir insan o iç huzurunu nasıl yakalayacak? Çünkü onu her yerden bir reyting baskısı var. Beğeni baskısı var. Ve bir şekilde sen de öne çık, sen de göster, sen de teşhir et dediği. Yani sizin de çoğu zaman Genç Dergisi'nde daha önceden işlediğiniz bir teşhir döneminin içindeyiz. Yani böyle bir zemin, belki tarifte de zorlandığım bir zemin. Böyle bir zeminde şimdi azlardan olmaya mı talip olacağız? Yoksa böyle bir avuntu ve teselliyle vakit geçirmeyelim. Çok olacak, güzel olacak. Hani o Kur'an-ı Kerim'de de fevç veç Allah'ın dinine girdiğini gördüğün gün diyor. Yani Resulullah Efendimiz uğraştı. 3-5 kişiyle başladı. Ama binlerce kişi akın etti. Bu da çok güzel bir şey. Yani insan da seviniyor. Bugün de öyle. Hani bir cami değil 1000 cami olsun. Ne kadar güzel, sayı olarak diyelim ki çoğaldı. Şükür sebebi olsun. Cemaat 10 kişi geliyor, 20 kişi geliyor namaza. 100 kişi olsun, 1000 kişi olsun. Niye canım? Bu da olsun diyebiliriz. Yani bunun gibi çoklukla imtihanımız var. Hani bunu nasıl algılayacağımızı bilmiyoruz. İkincisi de az olduğumuz ya da kendi içinde görünmediğimiz ya da teşhirin olmadığı ya da beğeninin, reytingin olmadığı bir alanda da insan motivasyonunu nasıl koruyacak? Sanki artık hani yapmasak daha iyi modundayız. Hani bir şeyi göstermiyorsak yapmayalım. Evet. Kimse bilmiyorsa aman değmez modundayız. Zor bir iklim Lütfü abi.
Köler sağlar birbirini ağırlar modu aslında. Çünkü oraya takıldığınız müddetçe beğeni seviyesinin veya reytingin veya oradaki makbul ya da popüler olanın sizde eksikliğini görüp ona yönelik bir tavır geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu aslında takıldığımız, yöneldiğimiz ve dolayısıyla vaktimizi kendisine hasrettiğimiz alanla alakalı bir şey. İnsan iyi ve güzel ve doğrunun tarifini kendi içerisinde net bir şekilde yaparsa aslında buralarında belli bir işlevsellikle kullanılması gereken, araçtan öte gitmeyen bir yer olduğunu belki daha iyi görebilir. Ve dolayısıyla görünmekten daha ziyade, kendini göstermekten daha ziyade cidden kaliteli bir iş yapmanın gerekliliği noktasında kanaatine sahip olur. Ben az seyredilmek kalite göstergesidir. İşte hakikat budur. Dolayısıyla burada az gözükenler veya tercih edilmeyenler haklıdır gibi bir söylem içerisinde asla olmadım. Şunu belki hep düşündüm. Her mecranın kendine ait bir oyun kuralı var. O oyun kuralına uygun içerik üretmek ve orada da takılanların o zihni dünyalarına, belki gözlerine, belki efendim bakış açılarına hitap etmek gerekiyor. Yani her oyunu kendi kuralına göre oynamak gerekiyor. Ama bazı oyunlar da var ki sizin o oyuna girmeniz bile bizatihi sizin kendi oyununuz açısından makbul görünmemiştir. Bunu ayrımını iyi yapabilirsek nerede ne kadar durmamız gerektiğini de çok net bir şekilde tayin edebiliriz. Yani söz son tahlilde İslam'ın da hakikatin de kullandığı en önemli vasıtadır. Sözünüzün muhatabınızın idrakine göre ayarlanması da sözü sarf edenin en önemli mesuliyetidir. Hiç kimse ben sözümü olduğu gibi söylerim. Dolayısıyla alırsa alır, almazsa almaz deme lüksüne sahip değildir. Kellimun nase ala kadari ukulihim fehvası, kanaati yani...
Ne demek?
Yani insanlara akılları kadar konuşunuz.
Yani anlayacağı
şekilde konuşunuz. Yani nasıl algılıyorsa, nasıl idrak edecekse o şekilde sözünüzü takdim ediniz. Bu tebliğcinin bir mesuliyetidir. Yani biz eğer sosyal medya mecralarında ya da internet gibi ortamlarda yeni teknolojik aletlerin ortaya koyduğu mecralarda yer alıyorsak oranın asgari şartlarına uymak zorundayız. Bu sözü söylemede de böyledir, takdimde de böyledir, üslupta da böyledir. Şimdi dikkat eşiği diye bir şey var mesela. Özellikle 80'den sonra doğan çocukların hepsi çizgi filmlerle büyümüşler. Yani her 2 saniyede, 3 saniyede bir değişen görüntülerin onların zihin dünyasında oluşturmuş olduğu bir efendim refleks var. Şimdi ben biliyorum ki birçok hoca efendiyi onlar dinlemek isteseler bile işte 2 hızla, belki 2,5-3 hızla dinliyorlar.
Şimdi, hızlandırılmış şekilde.
Hızlandırılmış şekilde, 1,5 hızla. Çünkü hem vakti yok, hem çok ciddi içerik var ve kendi öncelikleri var. Birilerinin de işte kendisine takdim ettiği güzel içerikler içerisinde ya şunu bari dinleyeyim dediği bir içeriği yine kendi...
Özünü alacak evet, hemen.
Hayat tarzına göre dinliyor. Yani hızlandırarak dinliyor. Şimdi işte bir hızla konuşan bir efendim bizi belki o anlamda ikiyle dinliyor da olabilirler. Hı hı. Şimdi ikiyle dinlediğiniz bir hoca efendinin yani nasıl bir muhayyidenizde imajı olacaktır? Yani hızlı hızlı konuştuğunu düşünün bir insanın. Onun böyle bir size vermiş olduğu bir tür hani tebessüm hali de olacaktır. Ama manayı almaya çalışıyorsunuz. O mananın ya da özün vaktinizin çok azlığından mütevellit bir an önce size gelmesi lazım. Onun için de hızlandırıyorsunuz. Şimdi bir hoca efendi mesela veya bir içerik üreticisi bunu dikkate almadan o mecralarda bulunmamalı. Hı. Ya da onu o mecralara koyanlar bunun da bir kendisine hassasiyetini hatırlatmalılar. Böyle bir eğilim var, böyle bir trend var. Buna dikkat etmek gerekir diye söylemeliler. Çünkü sözümüzü ne olarak söylediğimiz çok mühim. Sözümüzün ne olduğu çok mühim. Bir de nasıl söylendiği çok mühim. Çünkü mecra ya da araç ya da alet artık bizatihi içeriği doğrudan etkiler hale geldi. Yani araç bizatihi mesaj haline dönüştü. Öyle olunca da siz ya ben bunu söyleyeyim, video çekeyim 40 dakikalık sohbetimizi mesela bunlar dinlesinler buradan. Bu ne kadar artık sadra şifa bir şeydir onu çok bilmiyorum. Hoş teknolojiyle iletilen ne kadar sadra şifa vardır onu da çok evet, bilmiyorum
bunu
ama.
Birkaç bölüm önce çünkü evet, güzel bir hani ben denize ikna etmiştiniz. Ben çünkü farklı düşünüyordum o konuda sizden. Yani neden hani olmasın demiştim ki internetten izlediğimiz bir video. Siz işte hani bu işin biraz daha gönül gönüle yüz yüze aktığını ben de tatmin olmuştum.
İşte orada belki gönül gönüle ve yüz yüze gelmeye vesile olacak içerikleri çoğaltmak lazım. Hı. Şimdi ortada bir savaş var. Organize kötülük, organize iyilik ya da iyi ya da kötü. Bunlar içerik üreterek de aslında savaşıyorlar. Ve herkes bir şeye çağırıyor. Diyor ki bak benim içeriğime gelirsen sana bir takım şeyler vaat ediyorum. Ne? Haz vaat ediyorum. Ümit vaat ediyorum. Sevinç vaat ediyorum.
Bilgi.
Bilgi vaat ediyorum.
Hikmet.
Hikmet vaat ediyorum. Evet. Siz ne vaat ediyorsunuz? Onun aslında cazibesini arttırmak gibi bir derdimiz var. Yani iyinin, doğrunun, güzelin cazibesini bu mecralarda biz nasıl arttırabiliriz? Bu bir tek kamera tekniği mi olur? bu gerçekten kullanılan efendim o ortamın hemen böyle gözlerde yansıyan bir kalite algısı mı olur? Bunları iyi düşünmek lazım. Çünkü herkes profesyonel seyirci. Yani doğduğu andan itibaren hele hele bu yeni kuşaklar internet içine doğduklarından dolayı onları dijital yerliler olarak adlandırıyorlar. Bizler dijital göçmenleriz. Ben siyah beyaz televizyon hatırlıyorum yani. Renkli televizyona geçiş oldu. Sonra işte efendim özel televizyon. Oradan internet. 90'da ben internetle ilk üniversiteye gittiğimde tanışmıştım. Böyle siyah bir ekran, bir şey böyle sürekli yanıp sönüyor. Şimdi düşünsenize 2000'lerden sonra doğmuş herkes böyle bir acayip bir dünyanın içinde.
Dijital yerliler. Yani evet. Buranın yani bu dijital evet. Mecran insanı.
İnsanları yani. Evet.
Ve onlar seçkinci. Yani şey seçici ve evet. Şey biliyorlar yani.
Yani sen şimdi dijital göçmensin Süleyman'cığım. Düşün. Buradan gittim ben bir İngiliz, bir Amerikalı'ya çat pat İngilizcemle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Adam şöyle bir bakar bana. Ya bir dakika der ya ben yani sen dili mi konuşamıyorsun ki daha der ya. Şimdi bu dijital yerlilerin de aslında dijital göçmenlere yani bizim gibi bu mecraları daha sonra kullanmaya başlamış olanlara karşı.
Filtreleri var.
Böyle bir filtreleri var, bakışları var. Doğru. Yani daha siz burayı
şerbetliler yani.
Evet, evet. Hele hele burada siz içerik üretmeye kalkıyorsanız şimdi gençlerin daha çok takıldığı içeriklere bakın. Hani birçoğunu ya bunlar mali yani şeyler. Heva ve hevesi tatmin için ortaya konmuş içerikler olarak görebiliriz. Ama oradan hani çıkartılabilecek bir takım dersler var. Yani orada ilgi toplayan çocuk sırf edepsizliği, sırf limitleri zorlaması, sırf efendim herkesten daha fazla özgüven sahibi olması dolayısıyla mı efendim merak topluyor, reyting alıyor veya içeriği beğeniliyor? Yoksa bunun dışında başka faktörler de var mı? Ben başka faktörlerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dili biliyor. Ona uygun içerik üretiyor. Tekniği bu anlamda nasıl kullanacağını, içerikle tekniği nasıl buluşturacağını biliyor. Bunu belki biraz bizim hani sözü aktarma durumunda olanların bunu düşünmesi gerekiyor diye doğrusu kanaatteyim.
Peki yani şöyle iyiliğin cazibesini arttıracağız. Bu reyting ise reyting mi? Yani popülerite ise popülerite mi?
Hayır onu kastetmiyorum. Sonuçtur o. Tamam. Biz süreçten mesulüz.
Tamam. Yani bunu iyi niyetle yapacağız.
Kaliteli yapalım. Kaliteli yapalım. Mümkün olduğu kadar genç nabzı yoklayıp onun hangi içeriklerden hoşlanıp nelere daha çok yoğunlaştığı noktasındaki kalite algısını keşfetmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar kaliteli malzeme kullanalım. Dikkat eşiğinin düştüğü gerçeğini hiç unutmayalım.
Tamam.
3 dakikadan 5 dakikadan fazla içeriklerde hep böyle ihtiyatlı olalım. Efendim sohbet budur. Sohbete bu kadar insan işte dinliyorlar. Bu da gelsin dinlesin. Bu da bir seçenektir. Onu da koyalım. Orada dursun o. Ben bunu tercih ediyorum diyen zaten öptük başımıza koyduk. Hı hı. Ama asıl olan bu mecraların hakikatin kendisini bulabileceğimiz, devşirebileceğimiz mekanlar olmadığı kanaatini yerleştirmektir. Yani bize düşen ürettiğimiz içerikle aslında bunun bir geçiş süreci olduğunu, hakikatle buluşmak için gönül gönüle gelmek, fiziki mekanlarda insandan insana bir rabıtanın ve irtibatın olması gerektiğini aktarabilmektir. İçeriğimiz de buna hizmet etmelidir. Ben çünkü dijital içeriğin kapının önüne kadar getirdiğini ama kapıdan içeri sokamadığını düşünürüm. Dolayısıyla kapının önüne kadar getirecek içeriğe eyvallah. Ondan sonraki süreç zaten %100'dür, fiziki ortamlardır. Beraber olma, mahiyet şuurudur, bilincidir. Bunu yapabilecek içeriğe eyvallah demek lazım. Yani o manada da dijitalin imkanlarından yararlanmak lazım mümkün olduğu kadar. Burada hani en başa gelecek olursak Süleyman'cığım, yani keyfiyet mi, kemiyet mi meselesinde az izlenmek bir kalite göstergesi değildir. Ya ben kaliteli ben koydum izlemiyor insan. Zaten bunlar hep heva ve hevesle irtibatlılar.
Diyemeyiz.
O yüzden efendim bizim içeriklere iltifat etmiyorlar demek kolaycılıktır.
Tamam.
Bunu yapmamak lazım. Niye yapmamak lazım? Çünkü son tahlilde insana hitap ediyoruz. Ve o fevç akın akın gelme süreci her insanın hayatında bir aslında böyle bir sıfır noktasından fethe uzanan bir sürecin olması gerektiği efendim iş dersini veriyor bize.
Zımnen mi?
Evet. Hepimiz kendi hayatlarımızda sıfırdan başlayıp fethe uzanan bir mücadele sürecini geçirmek durumundayız. Dolayısıyla ben bir işte tevakkuf edip mesela YouTube'da içerik üretiyorum veya işte dijital ortamlarda içerik üretiyorum. 3 sene diliyor, 5 sene diliyor, 10, 15. Senin fete giden sürecin, senin artık ya bu konuda acaba bu ne söylemiş diye herkesin merak ettiği bir mecra haline gelmen meselesidir. Böyle fetih mi olur? Hayır, bu senin kendi içindeki aslında o
yolculuk.
Evet, yolculuk ve insan muhayyilesine ve idrakine hitap edebilme becerilerinin geliştiğini gösteren bir şeydir. Evet. Yani insana inanıyorsak, güveniyorsak, yani bu bir zaten ilahi de şeydir. Üzerimize mükellefiyettir. Niye? Cenab-ı Hak çünkü insanı meleklere böyle hitap ederek yani onu halife kılacağım demiş. Allah bu manada hani tabiri caizse eğer en çok insana güvenen Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'dir. Biz bize kalsak var ya bu dünya yaşanmaz bir yer olurdu. Her şeyi vermiş. Kendisini yani inkar etmek hürriyetini dahi vermiş. Ve o hürriyet içerisinde dönüp diyor ki bana mı sordu yaratırken mesela? Hani böyle klasik şey sorular vardır ya.
Halbuki ya bunu senin, ne büyük potansiyel var.
Bunu senin zikredebilmen, bunu ifade edebilmen kadar büyük bir hürriyet var mı? Sana verilen hürriyete bak ya.
Muhataplık.
Yani muhatap olmak ne kadar müthiş bir şeydir. Doğru. Yani nimettir, hürriyet, özgürlük bu anlamda. Şimdi böyle bir özgürlük içerisinde insan dünyaya gönderilmişse benim de bir kere bu özgürlüğe saygı duymam. Beğenmiyorsa niye beğenmiyorsun? Hakikaten araştırmasını yapmam gerekiyor. Ben seslenemiyorum demek ki. İdraklere seslenemiyorum demek ki. Yani her aslında söz sahibinin güzel bu mecralarda niye ben gerekli makes bulamıyorum, gerekli sözü gerekli yere iletemiyorum şeklinde bir öz kritik yapması gerekir. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süleyman'cığım ilk çıktığında kendisine inananlar gençlerdi. Beni gençler doğruladı, yaşlar beni yalanladı buyuruyor Efendimiz. Bak ortalamaya ilk 40 Müslümanın 25 falandır ortalaması yani. Şimdi bu nedir? Bak şunu ya bu gençler böyle şey gençler değildi, hepsi cahiliye gençleriydi yani. O cahiliye ortamında belki hani bir 50 yaşındaki 60 yaşındaki adama göre çok daha o hani ortamın pisliklerine maruz insanlardı. Cahiliye insanlarının içerisinde en belki o pisliklere maruz gençler Efendimiz'e ilk kulak verenler oldu. Bu ne demek? Efendimiz'in sözü demek ki onları cezbetti. Niye nasıl cezbetti? Efendimiz'in sözü diri bir sözdü. O diri söz gençleri önce cezbetti. İhtiyarlara biraz böyle tehlikeli geldi. Ya bunlar dünyayı değiştirmek istiyorlar diye. Şimdi bizim sözümüzün de bu anlamda yani eğer hakikatle bağlantısı olduğunu düşünüyorsak evvel emirde gençleri cezbetmesi gerektiğini bilmeliyiz.
Bir bakalım yani oraya o zaman. Bir turnusol kağıdı gibi.
Evet.
O zaman kalite göstergesi değil dediniz azizlenme. Ama kalitesizlik göstergesi diyebilir miyiz peki? Tersten.
Onu da diyemeyiz. Onu da diyemeyiz. Orada işte bunun bir hani doğrudan net bir ölçüsü yok. Çok izlenmek de doğrudan kalite göstergesi olmayabilir.
Doğru. Çünkü çok izlenen çöp içerik var değil
mi? Evet. Evet. Yani insanlar merak ediyorlar. Bir de orada mesela bir şey daha var. Bir hani modern çağın tanımlayıcı ölçülerinden bir tanesi. Çok izlenenleri muhakkak önünüze koyuyorlar. Çok satanlar olduğu doğru gibi. Çok tıklananlar.
Doğru. Önünüze düşüyor.
Ve hep siz onları merak ediyorsunuz. Burada nasıl bir hissiyat var? Bunu anlamak lazım Süleyman'cığım. Yani niye sen çok izlenenleri, çok efendim satanları ya da çok böyle tıklananları özellikle görme, bilme, işte ondan uzak kalmama ihtiyacı hissediyorsun? Bu önemli bir fıtri bir ihtiyaçtır. Yani işte sosyalleşmek böyle bir şey. Yani ben de insanların yaptığı, tanıdığı, işte efendim gördüğü ya da konuştuğunu merak ediyorum. Böyle bir merak varsa, bir fıtri bir meraksa bu ne yapacağız? Buna mümasil içerik üreteceğiz veya bunu dikkate alarak içerik üreteceğiz. Böyle bir çünkü ortada durum var. Hani bir de tabii mecranın kendine ait bir politikası da var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü her teknoloji bir niyetle geliyor. Bir politikayla geliyor.
Dayatıyor.
Dayatıyor bir şeyleri size yani. Sen buradaysan buna göre 140 karakterle mesela tweet atacaksın. Ya da burada şöyle bir tip vardır. Bu tipe uygun içerik üreteceksin.
Yani Genç Dergisi'nin son kapağı şöyle Lütfü abi. Takipçisi çok olanın ölçüsü yok oluyor. Yani çok takipçi size yani şunu da söylemiş oluyor. Daha çok istiyorsan yani cüz tutacaksın.
Ama orada da bak bir ölçü var yine. Ölçüsü yok olmuyor aslında. Hmm. Ona bir dayatılan ölçüyü aslında o bizatihi bir hayat tarzı haline getirmiş oluyor. Kendine ait ölçüleri kayboluyor.
Ya işte da, bize ait ya da diyelim ki
değerlerimize ait ölçüler kalmıyor.
Kalmıyor. İşte diyor o, ki bunu bırak çünkü diyor ki daha meşhur olmak istiyorsan bu işin üst ligi şudur diyor.
Evet.
Hani işin magazinini yapacaksın ya da mahremiyetini ihlal edeceksin. Doğru mu?
Evet.
İşte oralarda zor aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Hani iyiliğin cazibesini arttırmayla belki hani reyting uğruna her şeye dönüşebilme gibi bir ince çizgi var. Yani orada ayak biraz kayıyor.
İşte orada ben birkaç noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bir tanesi o teknolojinin mahiyetini. Yani aracın kendine ait politikasını ve niyetini her içerik üretici iyi anlamalı. Bu aslında hani reklamcıların mesela bir ürünü billboardla mı, WhatsApp'la mı, gazete reklamıyla mı, evet. YouTube reklamıyla mı ya da efendim işte efendim
analiz yapıyor.
Evet, klasik mecralarla mı aktarılması gerektiğine dair bir tür medya çalışması aslında.
Tamam, doğru.
Yani her medyanın kendine ait bir politikası var, bir niyeti var, bir hedef kitlesi var ve orada o işin nasıl yapıldığına dair bir usul var. Yani her mesajı her yerde sunamazsınız.
Doğru.
Sunmamalısınız. Bu da bizim kendi noktamız açısından. Yani işte efendim İslam'ın aziz mesajını biz bu mecralarda nasıl sunacağız? Yani belli mesajları sunabilirsin ama o kalpten kalbe intikali, hı-hı, o sadırdan sadıra, hı-hı, aktarılan hikmeti öyle kolay kolay oralarda aktaramazsın. Yani bir spoil verebilirsin. Bak burada böyle bir şey oluyor diyebilirsin ama.
Fragman.
Evet, fragman verebilirsin ama bizatihi buradan alabilirsin. Bak şuraya gözümünü dik buradan al işte. Böyle bir şey yok. Hı-hı. Yani o açıdan mecraların o kendine ait sınırlıklarını iyi görmek lazım. Hı-hı. Teknolojinin, her teknolojinin bir niyetle geldiğini, o niyetin de çok sahih olmadığını bilmek lazım. Bir şey daha var. Bununla da ben kendi sözümü tamamlamış olayım. Bizim içerik üreticilerimiz gerçekten sözün mahiyetini düşündükleri kadar nasıl aktarılması gerektiğini hep böyle ince ince düşünmeliler. Hep böyle bir format kaygısı içerisinde olmalılar. Hı. Yani ben bunu nasıl aktarırsam nasıl anlaşılır? Yani nasıl makes bulur? Ve tıpkı bu ürün pazarlayanların, servis hizmet pazarlayanların böyle odak grup çalışmaları gibi işte belli insanlar üzerinde test etmeliler. Ki hakikaten temsil ettikleri iyinin, doğrunun, güzelin cazibesini arttırabilsinler.
Şöyle güldüm ama vaktimiz de neredeyse bitti. Aklıma şu geldi. Hani son diyelim ki 5 yıldır özellikle bu demek ki odağımız midede ve yemekte olduğu için dikkat edin abi bu yemek pazarlamaları falan bir acayip hal aldı değil mi?
Evet.
Hani nasıl etleri sunuyorlar, ne bileyim işte bir çiğ köfteyi nasıl sunuyorlar, bir tatlıyı nasıl sunuyorlar. Bu dediğiniz gibi muhtemelen bizim de bir hakikat derdimiz varsa, sözü ulaştırma derdimiz varsa bugün nasıl sunacağımıza dair hani belki bu garayip hallere de düşmeden ama bazıları da hakikaten bu işi iyi yapıyor. Yani güzel sunuyor ve hani onlar da o diyelim ki yemek firmalarında ya da o yemek öncülerinde öne çıkıyorlar ve diyorsunuz ki yani bu işin artık uzmanı bu diyorsunuz veyahut da ya bu bambaşka diyorsunuz. Ama o işi başaramayanlar da biraz eline yüzüne bulaştırdığı oluyor. Hatta evet, böyle onları böyle bir fıkra dinler gibi ya da böyle bir fesbahi hali izler gibi izlediğimiz de oluyor. O zaman yani işin sonunda gerçekten hani hem keyfiyette çoğalmak hem kemiyette çoğalmak da var. Ya da elimizi yüzümüze bulaştırıp biraz sahneyi kötü terk etmek de var.
Süleyman'cığım hikmet 10'muş, 9'u sükutmuş.
Hmm.
Bu mecralarda ben konuşup da, çok konuşup da, çok çok konuşup da, çok büyük içerik üretip de bir yerlere gelen görmedim. Bu mecralar adamı maymunlaştırıyor.
Hmm.
Çok net yani. Şovmenleştiriyor. O reyting belası bir müddet sonra kendi ölçüsünü dayattığı için siz yola çıktığınız ölçülerin berhava olduğunu görüyorsunuz. O yüzden müteyakkız olmak lazım. Ve ciddi anlamda da insan fiziki ortamlarda esas varoluşun, esas hikmetin, esas efendim yücelişin oralarda olduğunu, bu sosyal medya mecralarındaki hayatın sanal ve aldatıcı olduğunu hep böyle birbirimize hatırlatmamız gerekiyor.
Tamam, böyle bitirelim çünkü çok güzel bir noktada bitti. Çok teşekkür ediyoruz Lütfü abi.
Ben teşekkür
ederim. Yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir mevzuyu konuştuk Lütfü abimizle. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.